30. Ayrım 8. Ünite, kamu hukukunun dalları 215 vergi hukuku günümüzde çağdaş toplumlarda devlet birçok hizmet yerine getirmektedir. Kamu hizmetin adı verilen bu hizmetleri yerine getirebilmek için devlet mali kaynaklara, yani menkul ve gayrimenkul mallara ve paraya ihtiyaç duyar. Mali hukuk devletin bu para ve malların nasıl elde edeceği ve nasıl kullanılacağına ilişkin kuralları içerir. Bu kapsamıyla mali hukuk iki alt alanı içermektedir. Devletin gelirlerine ilişkin gelir hukuku ve devletin giderlerine ilişkin gider hukuku. Günümüzde gider hukuku bütçe hukuku, gelir hukuku ise vergi hukuku olarak isimlendirilmektedir. Bu bağlamda vergi hukuku teriminin geniş ve dar anlamda kullanıldığına da işaret etmemiz gerekir. Geniş anlamda vergi hukuku, verginin yanında resim, harç ve şerefiye gibi devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm gelirleri kapsarken, dar anlamda vergi hukuku yalnız vergilere ilişkin kuralları içerir. Dolayısıyla vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden kaynaklanan hak ve ödevleri inceleyen hukuk alanıdır. Geçmişte bu konuda tartışmalar yapılmış olmakla birlikte günümüzde vergi hukuku kamu hukuku içerisinde bağımsız bir hukuk alanı olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, vergi hukuku geliştirdiği kendine özgü mükellef, vergi sorumlusu, peçeleme gibi kavramlar, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil gibi işlemlere ilişkin kurallar, uzlaşma, matrah, tespit yöntemleri, tevkifat gibi yöntem ve tekniklerle varlığını sürdürmektedir. Mali hukuk iki alt alanı içermektedir. Devletin gelirlerine ilişkin gelir hukuku ve devletin giderlerine ilişkin gider hukuku. Vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin veya devletin yetkilendirdiği diğer kamu tüzel kişilerinin hukuki zorunluluk altında, yasayla belirtilen kurallara göre ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve malları üzerinden nakdi ya da aynı olarak aldıkları paydır. Vergi yükümlüsü, vergi yasalarına göre alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Matrah, verginin hesaplanmasına temel oluşturan değer ya da miktardır. Tarh, vergi idaresinin çeşitli biçimlerde belirlediği matraha vergi tarifelerinin uygulanmasıyla vergi borcunun hesaplamasına yönelik idari işlemdir. Vergi hukuku ile geniş anlamda, dar anlamda vergiler artı resim artı harç artı şerefiye vergiler vergi hukukunun geniş ve dar anlamda kapsamı vergi hukukunun asli kaynakları arasında, diğer kamu hukuku alanlarında olduğu gibi anayasa, yasalar ve uluslararası antlaşmalar yer alır. Bunun yanında vergi hukuku açısından kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler, düzenleyici genel tebliğler, anayasa mahkemesi kararları ve içtihadı birleştirme kararları da asli kaynaktır. Yardımcı kaynaklar arasında ise açıklayıcı genel tebliğler, genelgeler, sirkülerler, muktezalar, yargı kararları ve öğreti sayılabilir. Vergi hukuku içerisinde incelenen önemli konulardan biri vergi yasalarının uygulanması meselesidir. Vergi yasalarının hangi devletin veya devletlerin sınırları içerisinde nasıl uygulanacağı, vergi yasalarının yürürlüğe girmesi ve yürürlükten kalkması, vergi yasalarının yorumu, vergi hukukunda boşluk doldurma ve takdir yetkisi gibi konular bu başlık altında değerlendirilir. Vergi hukukunda, vergi yasalarının uygulanması meselesi başlığı altında hangi konular değerlendirilir? Sıra sizde 10.216 hukukun temel kavramları vergi tahakkuku, verginin tarh edilmesinden sonra tahsil edilebilir duruma gelmesi, yani vergiyle ilgili bir alacak hakkının doğmasıdır. Vergi tahsili, tarh ve tahakkuktan sonra vergi borcunun vergi yükümlüsü tarafından ödenmesidir. Takas, ödeşme, sayışma, aynı cinsten, ikisi de muaccel, vadesi gelmiş, karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılmasıdır. Terkin, resmi kütük ve defterlerde yazılı bulunan bir konunun silinmesidir. Dikkat TM, sıra sizde, üt, devletin vergilendirme yetkisi ve bunun karşılığında kişilerin vergi ödevi, vergi hukukunun diğer iki önemli alt başlığı olarak karşımıza çıkar. devletin vergilendirme yetkisinde hukuk devleti ve sosyal devlet ilkelerinin önemi ve vergilendirme yetkisinin uluslararası sınırları 1. alt başlık. Vergi yükümlülüğü, vergi yükümlülüğünde ehliyet ve temsil, vergi sorumluluğunun kapsamı ve istisnaları, vergi hukukunda teselsül gibi konular da 2. alt başlık altındaki konulardır. Tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil vergilendirme işlemleridir. Bu işlemlerde uyulması gereken süreler vergi hukukunun önemli konularından bir diğeridir. Vergi hukuku, vergi borcunun sona ermesine ilişkin kuralları da içerir. Buna göre, vergi borcu ödeme, zaman aşımı, takas, terkin gibi nedenlerle sona erer. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları da vergi hukukunun esas inceleme konularından birisidir. Vergi uyuşmazlıkları esas olarak, idari uzlaşma ve vergi hatalarının düzeltilmesi ve yargısal vergi yargısı yolla çözülür. Geniş anlamda vergi hukuku, verginin yanında resim, harç ve şerefiye gibi devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm gelirleri kapsarken, dar anlamda vergi hukuku yalnız vergilere ilişkin kuralları içerir. Dolayısıyla vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden kaynaklanan hak ve ödevleri inceleyen hukuk alanıdır. Vergi uyuşmazlıkları nasıl çözülür? Vergi hukukunun ilkeleri, vergi hukukunun temel ilkelerinden biri vergide genelliktir. Vergide genellik, herkesin vergi vermesi, toplumun herhangi bir kesimine vergi ile ilgili ayrıcalık tanımamasıdır. Diğer bir vergi hukuku ilkesi olan vergide adalet ise mali güce göre vergilemedir. Vergide adalet, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması anlamına gelir. Bu anlamda dolaylı vergilerin vergide adalet ilkesine aykırı olduğu söylenebilir. Vergide kanunilik ise vergi ve benzeri yükümlerin kanunla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılmasıdır. Vergiler kanunların altında yer alan düzenlemelerle, örneğin tüzük ve yönetmeliklerle konamaz, kaldırılamaz ve değiştirilemez. Verginin türleri vergiler ödenme biçimlerine göre ikiye ayrılır. Vergi, doğrudan devlete ya da kamu tüzel kişilerine, örneğin belediyelere ödenirse doğrudan vergi adını alır. Eğer yapılan bir işlem dolayısıyla ve belirsiz zamanda ödenen vergiler söz konusu olursa bunlara da dolaylı vergi denir. Emlak ve gelir vergileri doğrudan vergiler. KDV, gümrük vergileri ise dolaylı vergilerdir. Vergiler konularına göre ise 3 grupta incelenir. Gelir üzerinden alınan vergiler, servet üzerinden alınan vergiler ve gider üzerinden alınan vergiler. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi, gelir üzerinden alınan vergileri, veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi ile motorlu taşıtlar vergisi, servet üzerinden alınan vergileri, KDV, özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, damga vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi ise gider üzerinden alınan vergilere örnek olarak gösterilebilir. 8. Ünite, kamu hukukunun dalları 217. Özet, uluslararası hukuku açıklamak. Uluslararası hukuk, devletlerin birbirleriyle ve diğer devletler hukuku süjeleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk alanıdır. Uluslararası hukukun hukuk olma niteliği, milletler arası üstün bir otoritenin mevcut olmaması, milletler arası düzeyde, milli düzeydekine benzer bir yasama veya yargı organının bulunmaması ve uygulamada bu hukuk alanında sistemli bir yaptırım düzeninin eksikliği gibi gerekçelerle geçmişte sorgulanmıştır. Uluslararası hukukunun kaynakları arasında uluslararası antlaşmalar başta gelir. Uluslararası antlaşmalar ikili veya çok taraflı olabilir. Uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki etkisi çeşitli hukuk sistemlerinde farklı biçimde karşımıza çıkar. Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde uluslararası antlaşmalar kural olarak yasa hükmündedir. Anayasa, M. 90. Bununla birlikte, usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Uluslararası hukukun asli kaynakları arasında ayrıca, uluslararası örf ve adet ile iyi niyet ilkesi gibi genel hukuk ilkeleri ve iyi komşuluk ilişkileri gibi uluslararası hukuka özgü genel ilkeler yer alır. yargısal kararlar, içtihat ve doktrin, öğreti, uluslararası hukukun yardımcı kaynaklarındandır. Devlet, ülke, insan topluluğu ve egemenlik unsurlarından oluşur. Uluslararası örgütler, esas olarak bir kurucu antlaşmaya dayanan ve hukuki kişiliğe sahip örgütlenmelerdir. Birleşmiş Milletler Örgütü ve benzeri uluslararası örgütlere ilişkin meseleler uluslararası hukuk alanında ağırlıklı bir yer tutar. Uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkiler ve bu çerçevede doğabilecek uluslararası uyuşmazlıkların çözümü de uluslararası hukuk alanının inceleme alanına girer. Deniz, göl, kanal ve akarsuların ve hava ve uzayın uluslararası statüsü de uluslararası hukuk alanı içerisinde ayrıca incelenmektedir. Anayasa hukukunu ve anayasal ilkeleri anlatmak anayasal bir hukuk sistemindeki en üstün yasadır. 1982 Anayasası'nın 11. maddesine göre, anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Yasaların anayasaya uygun olup olmadığını Anayasa Mahkemesi denetler ve anayasaya aykırı yasaları iptal eder. Yasama organı, yürütme organı ve yargı organı anayasa ile bağlıdır. Anayasa diğer yasalardan daha zor değiştirilir. Anayasaların bazı maddelerinin değiştirilmesi yasaklanabilir. Anayasada değişiklik yapılması için yasama organında yasaları değiştirmek için aranan çoğunluktan daha fazla bir çoğunluk aranabilir veya anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girmeleri için halk oylamasına sunulmaları şartı getirilebilir. Anayasaların çoğunda bir başlangıç bölümü, bazılarında başlangıç bölümünün ardından gelen genel esaslar bölümü bulunur. Çağdaş anayasaların birçoğunda temel hak ve özgürlükler de geniş bir yer tutmaktadır. Negatif statü hakları devlete, dokunmama, karışmama, müdahale etmeme gibi olumsuz anlamda bir görev yükleyen haklardır. Aktif statü hakları, seçme, seçilme, siyasal parti kurma, siyasal partiye üye olma gibi vatandaşların siyasal süreçlere katılmalarını sağlayan haklardır. İsteme hakları bireye devletten bir hizmet ya da edim isteme olanağı tanır. Anayasa devletin temel yapısını da kurar. Devletin üç temel organının, yani yasama, yürütme ve yargının kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar anayasada yer alır. Devletin temel organlarından yasama, yasa yapma işlevini yerine getirir. 1982 Anayasası'na göre yasama organı 550 milletvekilinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yürütme esas olarak yasaları uygulamakla ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde ülke yönetimine ilişkin siyasal kararları almakla görevli organdır. 1982 Anayasası iki parçalı bir yürütme organı öngörmektedir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yani Başbakan ve Bakanlar. Yargı organı, yöneticilerin ve yönetilenlerin hukuka uygun davranıp davranmadıklarını denetleyen ve eğer bir hukuka aykırı 218 hukukun temel kavramları kırılık varsa buna ilişkin yaptırımı tespit eden organdır. 1982 Anayasası'na göre, hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. M. 138 Anayasa Mahkemesi ve Anayasa Yargısı, anayasa hukuku içerisinde ağırlıklı bir yer tutar. Devletin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi için kullanması gereken yetkilerin kaynağı da anayasadır. Bugüne kadar Osmanlı Türk anayasa tarihinde 5 anayasa yapılmıştır. Bunlar sırasıyla 1876, 1921, 1924, 1961 ve 1982 anayasalarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilan edilen ilk anayasa 1876 Kanuni Esasidir. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 24 maddeden oluşan çerçeve bir anayasadır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi ilk kez bu anayasada ifade edilmiştir. Ülke vilayetlere, kazalara ve nahiyelere ayrılmış. Bunlardan vilayet ve nahiyelere tüzel kişilik ve idari özerklik tanımıştır. 1924 Anayasası'nın esas hükümler bölümünde Türkiye Devleti'nin cumhuriyet olduğu, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, TBMM'nin ulusun tek ve gerçek temsilcisi olduğu ve egemenliğini TBMM eliyle kullanacağı belirtilmiştir. 1961 Anayasası, önceki anayasalarımıza göre daha ayrıntılı ve uzundur. Birçok açıdan anayasa hukukumuza yenilikler getirmiştir. Anayasanın ikinci maddesi Cumhuriyet'in niteliklerini sıralamıştır. Devletin insan haklarına dayanması, aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olması önceki anayasalarımızda yer almayan ilkelerdir. 1961 Anayasası, geniş ve ayrıntılı bir hak ve özgürlükler listesi sunmaktadır. Hak ve özgürlüklerin kullanımının güçleştirilmesi ya da engellenmesini önleyici güvenceler de getirmiştir. Sağlık, sosyal güvenlik, sendikal haklar gibi sosyal ve ekonomik haklar ilk kez bu anayasada yer bulmuştur. Siyasal partilerde, bu anayasada demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak tanımlanmıştır. Siyasal partilerin mali denetimleri ile gerektiğinde kapatılmaları görevi Anayasa Mahkemesi'ne verilmiştir. 1961 Anayasası, 1971 ve 1973 yıllarında önemli değişikliklere uğramıştır. 1982 Anayasası ise temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlerde aşırı sınırlama sebeplerine yer verilmiş oldukça ayrıntılı bir anayasadır. 1982 Anayasası otorite özgürlük dengesinde otoriteye ağırlık vermiştir. Zaman içinde, özellikle temel hak ve özgürlüklere ilişkin bölümde kapsamlı birçok değişiklik yapılarak otorite özgürlük dengesinde özgürlüğün ağırlığı artırılmıştır. 1982 Anayasası'nın dayandığı temel ilkeler Cumhuriyet'in nitelikleri başlığı altında ikinci maddede sayılmıştır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. İdare hukukunu tanımlamak, idare hukuku, idarenin kuruluşuna, yapısına, işleyişine ve idarenin yerine getirdiği işlevin düzenlenmesine ilişkin kuralları içerir. İdare, yürütme organının, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanlar dışında kalan kısmı ile il özel idaresi, belediye, köy, üniversite, TRT, meslek kuruluşları gibi diğer kamu tüzel kişilerini ifade eder. İdare hukukunun konuları arasında idarenin kuruluşu, yani idari teşkilat önemli bir yer tutar. Anayasamıza göre idarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. İdari teşkilata hakim olan temel ilke idarenin bütünlüğü ilkesidir. İdare tek yanlı ve iki yanlı olmak üzere iki tür işlem yapar. Tek yanlı idare işlemler bireysel idare işlemler ve düzenleyici işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. İki yanlı idare işlemler ise idari sözleşmelerdir. İdarenin faaliyetleri açısından temel kavram kamu hizmetidir. Kamu düzenini sağlamaya yönelik kolluk hizmeti idarenin faaliyetleri arasında en önemlilerindendir. İdare kamu görevlileri eliyle ve kamu mallarını kullanarak faaliyetlerini yürütür. İdare tüm faaliyetlerini yürütürken, hukuk devleti ilkesi gereği anayasaya ve yasalara uygun davranmak zorundadır. Anayasaya göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. İlk derece mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri ve üst derece mahkemelerinden, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'dan oluşan idari yargı, idarenin hukuka uygunluğunu sağlamaktadır. 8. Ünite, kamu hukukunun dalları 219. Ceza hukukunu özetlemek suç olarak tanımlanan davranışlar gerçekleştirildiklerinde toplumsal barışı tehdit ederler. Ceza hukuku, suçları tanımlayan, suçlar için öngörülen yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygulanacağını gösteren hukuk alanıdır. ceza hukukunun cezalandırıcı bir işlevi vardır. Ayrıca ceza hukuku, koruyucu işlevi gereği, suçluların cezalandırılmasını sağladığı için başka kişilerin suç işlemesini de engeller. Ceza hukuku, suçları ve yaptırımları gösteren maddi ceza hukukunu ve suçların ortaya çıkarılıp faillerinin yargılanması, ceza muhakemesi hukuku ve yaptırımların uygulanması, infaz hukuku ile ilgili konuları içeren şekli ceza hukukunu içerir. Ceza normu iki unsurdan oluşur: emir ve yaptırım. Ceza hukukunda yer alan kanunilik ilkesine göre, yasada açıkça gösterilmeyen bir fiil suç oluşturmaz ve bir suç için ancak yasada belirlenen ceza uygulanabilir. Bu ilkenin sonuçları şöyledir: örf ve adet kurallarıyla suç ve ceza yaratılamaz. Ceza hukukunda kıyas yasaktır. Ceza yasaları açık ve belirli olmalıdır. Aleyhte yasalar geriye yürümez. Vergi hukukunu tanımlamak 5. Devlet, kamu hizmetini yerine getirebilmek için mali kaynaklara, para ve mallara ihtiyaç duyar. Mali hukuk, devletin bu mali kaynakları nasıl elde edeceği ve kullanılacağına ilişkin kuralları içerir. Mali hukuk iki alt alanı içermektedir: devletin gelirlerine ilişkin gelir hukuku, vergi hukuku ve devletin giderlerine ilişkin gider hukuku, bütçe hukuku. Geniş anlamda vergi hukuku, verginin yanında resim, harç ve şerefiye gibi devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm gelirleri kapsarken, dar anlamda vergi hukuku yalnız vergilere ilişkin kuralları içerir. Dolayısıyla vergi hukuku, devlet ile vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden kaynaklanan hak ve ödevleri inceleyen hukuk alanıdır. Vergi hukuku içerisinde incelenen önemli konular: vergi yasalarının uygulanması meselesi, devletin vergilendirme yetkisi ve bunun karşılığında kişilerin vergi ödevi ve benzeridir. Vergilendirme işlemleri, tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsildir. Bu işlemlerde uyulması gereken süreler, vergi borcunun sona ermesine ilişkin kurallar, vergi hukukunun diğer önemli konularıdır. Ödeme, zaman aşımı, takas, terkin gibi nedenlerle vergi borcu sona ermektedir. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları da vergi hukukunun önemli inceleme konularındandır. 4.220 Hukukun temel kavramları, kendimizi sınayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun bir alt alanı değildir? A. Anayasa hukuku. B. Vergi hukuku. C. İdare hukuku. D. Miras hukuku. E. Ceza hukuku. 2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukuk, uluslararası kamu hukuku hakkında söylenemez? A. Uluslararası hukukun inceleme alanlarının başında uluslararası hukukun kaynakları gelmektedir. B. Yargısal kararlar, içtihat ve doktrin, öğreti, uluslararası hukukun asli kaynakları olarak kabul edilir. C. Devletler ve uluslararası örgütler, uluslararası hukukun kişileridir. D. Uluslararası hukuk, kişileri arasındaki ilişkiler çerçevesinde doğabilecek uluslararası uyuşmazlıkların çözümü de uluslararası hukukun ilgi alanı içerisindedir. E. Deniz, göl, kanal, akar sular, hava ve uzayın uluslararası statüsü uluslararası hukuk alanı içerisinde incelenmektedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun inceleme alanına dahil değildir? Ayasama, yürütme ve yargının işleyişi ve halkların geleceklerini tayin etme hakkı. C. Devletin egemenlik yetkileri. D. Egemenliğin korunması. E. Devletlerin ve hükümetlerin tanınması. 4.1982 Anayasasının genel esaslar bölümünde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A. Anayasanın yapılış nedenleri. B. Devletin şekli. C. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı. De devletin temel amaç ve görevleri. E. Anayasanın bağlayıcılığına ve üstünlüğüne ilişkin esaslar. 5. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 tarihinde ilan edilen ilk anayasa olan Kanuni Esası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Padişahın tek taraflı iradesiyle yapılmış bir ferman anayasadır. B. İki kanatlı bir yasama organı oluşturulmuş, Meclis-i Umumi. Bunlardan heyet-i mebusan üyelerinin padişah tarafından seçilip atanması, heyet-i ayan üyelerinin halk tarafından seçilmesi yöntemi benimsenmiştir. C. İlk kez kısmen de olsa halkı temsil eden bir parlamento kurulmuştur. de padişahın sorumsuzluğu ve kutsallığı anlayışı ile yasama yürütme ilişkilerindeki üstünlüğü bu anayasada sürdürülmüştür. E-Kanuni Esasi'de yapılan 1909 değişiklikleri, 1876'da ilan edilen ilk biçiminden farklı olarak, padişahın tek taraflı iradesiyle değil, meclisin girişimi ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 6.1921, 1924 ve 1961 anayasaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilk kez 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda ifade edilmiştir. B. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yasama ve yürütme yetkilerinin parlamentoda toplanmasını öngören meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. C. 1924 Anayasası için meclis hükümeti sisteminin bazı etkileri devam ediyor olsa da, yasama-yürütme ilişkisi açısından bu anayasanın parlamenter sisteme yakın bir düzenleme getirdiği söylenebilir. De devletin insan haklarına dayanması, aynı zamanda sosyal bir hukuk devleti olması 1921, 1924 ve 1961 anayasalarında yer alan ilkelerdir. E. 1924 Anayasası zaman içinde önemli değişikliklere uğramıştır. Örneğin, 1928'de devleti laikleştirme yönünde önemli adımlar atılmıştır. 8. Ünite, Kamu Hukukunun Dalları 221. 7. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin başkent teşkilatı içinde yer almaz? A. Cumhurbaşkanı, B. Başbakan, C. Bakanlar Kurulu, D. Bakanlıklar, E. TRT. 8. İdare hukuku ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İdare hukukunun konuları arasında idarenin kuruluşu, yani idari teşkilat önemli bir yer tutar. B. İdari teşkilata hakim olan temel ilki idarenin bütünlüğü ilkesidir.